Vakainame.
Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi bildiğiniz üzere Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün Vakainame'nin son programındayız. Program bitmeden aslında bir iki veda cümlesi de etmek istiyoruz. Ama önce konumuza gelelim. Bugün konuğumuz siyaset bilimci Berk Esen. Hoş geldin Berk.
Hoş bulduk.
Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Konuğumuz Berk Esen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi, siyaset bilim alanında doktorasını 2015 yılında Cornell Üniversitesi'nden aldı. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarındaki güncel çalışmaları hem akademik dergilerde hem de kitap olarak yayınlandı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk tekrardan.
Şimdi bugün Berk Esen'in iki yazarla birlikte 2023'ün sonunda çıkarttığı bir kitaptan ve yerel seçim sonuçlarından da bahsetmek istiyoruz. Vakainame her ne kadar COVID salgını nedeniyle ve COVID salgınından konuşarak başladıysa da daha sonra evrilerek işte siyasetten sosyolojiye her alanda programlar yapmaya çalıştı. Galiba bize Berk Esen daha önce konuğumuz olmuştu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bize en çok konuk olan kişi de galiba anayasa hukukçusu Murat Sevinç olabilir. Gerek anayasadan gerek hukuki değerlendirmelerden söz ederek epey bir zaman konukluk etti. Sağ olsun bizleri aydınlattı. Şimdi bugün de bu Berk Esen'in son kitabından ve kitabında ana tezinden bahsetmek istiyoruz. Kitap iletişim yayınlarından çıkmış durumda. Şebnem Gümüşçü ve Hakan Yavuz Yılmaz'la birlikte kaleme almış Berk Esen bu kitabı. Başlığı Türkiye'nin yeni rejimi rekabetçi otoriterlik. Kitabın ana tezi de aslında Türkiye'deki rejimin rekabetçi otoriter bir rejim olduğu ve bunu açıklıyor kitap baştan sonuna kadar. Şöyle bir ilginç durum da var. Kitabın yayımlandığı zaman 2023'teki genel seçimler, Mayıs ayındaki seçimler olmuştu. Dolayısıyla kitabın son bölümlerinden birinde bundan da söz ediliyor ve 2024'teki yerel seçimlerde ne olabilir, bundan sonra muhalefet ne yapabilir filan gibi konulardan da bahsediliyor. Fakat bu konularda kitabın yaptığı öngörüler aslında doğru çıktı. Bu da aslında nadir rastlanan bir durum. Şimdi 2019 yerel seçimlerine de bir atıf var. Henüz 2024 yerel seçimleri olmamıştı kitap basıldığı zaman. Fakat kitabın yazarları diyorlar ki Millet İttifakı'nın desteklediği adayların 2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerde belediye başkanlıklarını kazanması her şeye rağmen Türkiye'de seçimlerin hala anlamlı olduğunu ve artan ekonomik sorunlar karşısında iktidarın zayıfladığını gösterdi ya da zayıflığını gösterdi. Doğru ve 2024 yerel seçimleri de sanki bu görüşü ya da bu gözlemi perçinledi. Biliyorsunuz Altılı Masa diye bir ittifak vardı. 22 Şubat 2022'de ilk kez kurulmuş ve 26 Ocak 2023'te de 11. toplantılarının sonunda kendilerine Millet İttifakı ismini vermişler. Fakat bu ittifak 2023 Mayıs genel seçimlerinde başarılı olamadı. Niye olamadı, ne olsa olabilirdi filan bunlar da kitapta yer alıyor. İlgilenenler kitabı bu detayları kitapta bulabilirler. Belki sen öteden beri zaten bu Altılı Masa ittifakını aslında eleştiren insanlardandın. Fakat şuradan başlayalım önce. Kitabın başlığı da Türkiye'nin yeni rejimi, rekabetçi otoriterlik. Senin savunduğun tez de bu. Nedir bu rekabetçi otoriterlik ve niye Türkiye'nin rejimini rekabetçi otoriter olarak nitelemek en doğrusu?
Rekabetçi otoriterlik kavramı seçimlerin düzgün ve düzenli bir şekilde yapıldığı Ama bir taraftan da partiler arasındaki rekabet koşulları iktidar lehine değiştiği vakaları tanımlamak için kullanılıyor. Yani dolayısıyla işte Türkiye örneğine bakacak olursak çok uzun süredir seçimler düzenli olarak yapılıyor. Ama hem kampanya süreçleri hem de seçim sonrasındaki dönem iktidarla muhalefet partiler arasında dengeli olmayan bir rekabet sürüyor. Medyanın önemli bölümü iktidarın tekeli altında. Kamu kaynakları iktidar partisini güçlendirmek için partizan bir şekilde kullanılıyor. Bürokrasi ve yargı yine aldığı kararlarla sistematik olarak iktidarı güçlendiriyor. Şimdi bu tarz vakalarda seçimlerin düzenli bir şekilde yapılıyor olması o ülkeleri demokratik bir şekilde adlandırmaya imkan sağlamıyor bu söylediğim faktörler nedeniyle. Ama bir taraftan da seçimler düzenli yapıldığı için muhalefetin o seçimleri kazanma ihtimali de var. Tabii ki her ülkede muhalefet partileri çok büyük başarı kazanamıyorlar. Ama Türkiye örneğinde işte bu seçimlerin düzenli yapıldığı otoriter rejim dinamikleri altında en azından seçimler kapsamında rekabetçi bir yarışın olduğunu ve muhalefet partilerin zaman zaman seçimleri kazanabildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla yani bu kavram biraz daha Türkiye gibi arada yer alan rejimleri tanımlamak için kullanılıyor. Yani tabii ki Türkiye'de biz Cumhuriyet tarihi boyunca da hiçbir zaman tam anlamıyla liberal demokratik bir rejimin kurulduğuna tanık olmadık. Ama en azından Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce çok kendi içinde sorunlar yaşasa bile en azından seçim yoluyla iktidarların değiştirilebildiği, muhalefet partilerinin rahatlıkla iktidarı eleştirebildikleri dönemler yaşanmıştı. AKP 2002 seçimleriyle iktidara geldikten sonra kademe kademe basını kontrol altına aldı. Bürokrasiyi üstünde partizan bir etki sağladı ve giderek bu kazandığı gücü muhalefet partilerini zayıflatmak için kullandı. Ve işte uzun bir zamana yayılan bir dönüşüm süreci sonunda da Türkiye'de demokratik rejim çöktü ve bu tarz bir otoriter rejime savrulduk. Ama çeşitli nedenlerden ötürü hala muhalefetin ayakta kaldığını ve iktidarın bütün baskısına karşın en azından seçim yoluyla bir değişim gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Yani aslında geçtiğimiz yerel seçimde bunu bize tekrar gösterdi.
Evet, yani bu rejim hem rekabetçi hem otoriter. Bu iki terim arasında ya da bu iki terimin işaret ettiği kavramlar arasında bir çelişki demeyeyim ama bir tansiyon olduğu söylenebilir. Yani bir yandan otoriter bir rejim, dolayısıyla seçimler dahil her konuda aslında devlet imkanlarını kullanmaktan çekinmiyor. Güçler ayrılığı referandumla sona erdirildi. İşte ülkenin başkanı olan kişi aynı zamanda bir siyasi partinin başkanı filan. Fakat bir yandan da rekabetçilikten de vazgeçmiyor gibi. Yani AKP en başından beri bir şekilde meşruiyetini seçim sonuçlarından aldığını hep iddia etti ve işte öyle ya da böyle bir şekilde seçimleri yaptık. Bu seçimlerden AKP son 2024-31 Mart yerel seçimlerine kadar da hep galip çıkmıştı. Şimdi sizin kitabın en son bölümlerinden, çok zengin bir kitap bu arada. Ben herkese öneririm. Kaynakçası da çok zengin. Yani hem Türkçe hem İngilizce kaynaklardan mesela ilginç bulduğunuz pek çok makaleye, kitaba oradan ulaşmak, en azından ne olduklarını görmek mümkün. Siz kitabın son bölümlerinden birinde bir alt başlıkta şu soruyu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki rekabetçi otoriter rejimlerde iktidar değişimi illa demokratikleştirme getirir mi? Yani diyelim işte bu Türkiye'deki gibi bir rekabetçi otoriter rejim var ama rekabeti kaybetti iktidar partisi, otoriteye sahip olan parti işte muhalefet kazandı. Bu doğrudan demokratikleşmenin önünü açmayabilir diye bir ikazda bulunuyorsunuz. Nedir? Biraz bundan da bahseder misin? Niye öyle olabilir ya da öyle olmaması için ne yapmak lazım?
Tabii aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü rekabetçi otoriter bir rejimin inşa edilmesinden sonra rejimi stabil bir şekilde uzun süre devam ettirebilmek gerçekten çok zor bir iş. Çünkü genelde bu tarz rejimlerde ya iktidardaki elitler ellerine daha fazla güç topluyorlar ve muhalefeti zayıflatarak çok daha hegemonik bir otoriter rejime yöneliyorlar ve işte o rejimlerde seçimler düzenli yapılsa bile muhalefet artık rekabet edebilme imkanını kaybediyor. Örneğin Rusya'da Putin iktidarında biz böyle bir siyasi dönüşüm süreci geçirdik ve dolayısıyla mesela Rusya'da bir yerel seçim yapıldığında Moskova veya St. Petersburg'da acaba muhalefetin kazanıp kazanmayacağı üstüne hiçbir ciddi tartışma yapılmaz. Ya da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Putin'in o seçimi kazanıp kazanmayacağı, yani orada da seçimler düzenli yapılır ama artık muhalefetin hiçbir şekilde seçim kazanma şansı ya da ihtimali kalmadığı için bu anlamlı bir tartışma olmaz. Dolayısıyla bir ihtimal ya da bir seçenek budur. Ama diğer seçenek de biraz önce sizin de önerdiğiniz üzere rekabetçi otoriter rejim içinde iktidar seçimi kaybederse ve seçim yoluyla muhalefet onun yerine geçerse en azından bir demokratikleşme ihtimali ortaya çıkar. Biz bunu hala bir ihtimal olarak görüyoruz. Yani otomatikman ortaya çıkacak bir gelişme olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü muhalefetin böyle bir rejimde, yani örneğin 2023 seçimlerini muhalefetin kazandığını düşünelim. İki tane farklı ihtimal ortaya çıkabilirdi. Bunlardan bir tanesi seçim yoluyla iktidara gelen muhalefetin artık kontrol etmeye başladığı o otoriter siyasi kurumların hiçbirisini değiştirmeyip o kurumlara kendi atamalarını yaparak rejim yapısını aynen devam ettireceği, sadece eski iktidarı yerinden edip o iktidarı artık muhalefette zayıflatacağı, kendisinin de bir önceki dönemki iktidarın yerine geçeceği bir siyasi senaryo ortaya çıkabilir. Hani belki biz bunu Cumhuriyet tarihinde tek parti döneminin yıkılışından sonra Demokrat Parti iktidarında gördük. Yani Demokrat Parti 1950 seçimini çok ülkeyi demokratikleştirecek bir seçim olarak gösterdi. Yeter söz milletindir dedi ama aslında Demokrat Parti 50 seçimini kazandıktan sonra, özellikle de 54'te bir daha seçimi kazandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin inşa ettiği ve otoriter bir rejimi uzun süre ayakta tutmuş siyasi kurumlara kendi partizan atamalarını yaparak yargıyı kontrol altına aldı, bürokrasiyi kontrol altına aldı. Zaten mecliste çoğunluğu vardı ve giderek Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetini neredeyse kriminalize eden bir çizgiye evrildi. Bu bir senaryo, bir ihtimal. Türkiye'de de olabilir, başka bu tarz vakalarda da gerçekleşebilir. Ama diğer bir seçenek ya da senaryoda seçimi kaybeden iktidarın çok uzun süre siyasi güç sahibi olması nedeniyle yaptığı yargı ve bürokratik atamalar üzerinden iktidara yeni gelen muhalefeti bir vesayet altına aldığı bir rejim olabilir. Yani yine mesela bence 2023 seçimini eğer altılı masa kazansaydı bu çok olası bir senaryoydu. Yani evet, o zaman AKP iktidarı kaybedecekti ama büyük bir ihtimalle çok küçük bir oy farkıyla kaybedeceği için mecliste önemli miktarda bir temsil imkanı olacaktı. Fakat daha da önemlisi orduda, bürokraside, yargıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz 15 sene içinde yaptığı atamalarla şekillendirdiği bir yapı olacaktı ve o yapı sürekli aldığı kararlarla yakın zamanda iktidara gelen muhalefetin elini kolunu bağlayacaktı ve belki de ülkeyi yönetemeyen muhalefet bir sonraki seçim kaybedecekti ve yeniden rejim o eski rekabetçi otoriter yapısına devam edecek. Dolayısıyla böyle iki senaryo var. O nedenle bu tarz rejimlerde muhalefetin sadece seçimi kazanması yetmiyor. Aynı zamanda ülkeyi ciddi anlamda demokratik bir dönüşüm sürecine sokabilecek bir kadrosu ve gücü olması gerekiyor. Bu da aslında o kadar kolay otomatikman gerçekleşen bir senaryo değil.
Evet, ben peki son bir soru daha sorayım bununla bağlantılı olarak, sonra Ömer Bey'le Özlem Hanım'a da sözü bırakayım. Siz kitabın sonuç bölümünde, son bölümünde rekabetçi otoriterlik Türkiye için son durak mı diye bir soru soruyorsunuz ve diyorsunuz ki AKP Türkiye'sinin ekonomi, kültür ve dış politika alanlarında yaşadığı dönüşümlerin siyasi rejim bağlamında gerçekleşen dönüşümler anlaşılmadan doğru analiz edilemeyeceği kanaatindeyiz. Kitapta da nitekim böyle bir siyasi rejim bağlamında gerçekleşen dönüşümleri analiz ediyorsunuz. Bu anlamda Türkiye bir istisna belki teşkil ediyor. Yani işte Rusya'da da mesela seçimler oluyor ama orada pek bir rekabetçilik yok gibi. Türkiye'de ise bu rekabetçiliğin ciddi bir dönüşüme yol açacak sonuçları olabildiğini işte 31 Mart 2024 yerel seçimlerde gördük. Bundan sonrası için ne olup ne biteceği de tabii biraz şeyin nasıl gelişeceğine, muhalefetin nasıl ya da yani işte şu anda ana muhalefet partisi olan ama yerel seçimlerde birinci parti olarak çıkmış olan Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir performans göstereceğine filan bağlı galiba. Rekabetçi otoriterlik sorunun cevabı kitapta var ama yine de sen söyleyeyim. Türkiye için son durak mı?
Biz muhalefet partileri 2023 seçimlerini kaybettikten sonra yaşanan gelişmeler ışığında bu kitabı yazarken kötümser senaryonun gerçekleşme ihtimalinin daha yükseldiğini düşünüyorduk. Yani bu kadar uygun koşullarda gidilen bir seçimde ağır bir ekonomik kriz var. Muhalefet bir araya gelmiş. İktidar yeterince başarılı bir kampanya yürütememiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan o eski fiziksel kapasitesinden, enerjisinden uzak bir görüntü sergilemiş. Ve tabii en önemlisi Şubat ayında ağır bir deprem felaketi yaşanmış. Ve o felaket esnasında iktidarın aslında Türkiye'yi ne kadar kötü yönettiğini milyonlarca seçmen görmüş. Şimdi bütün bu faktörleri yan yana getirdiğimiz zaman muhalefetin seçim kazanma ihtimalinin yükseldiği düşünülüyordu. Ve zaten biraz da bu nedenle birçok muhalefet partisi kendi aralarındaki farklılıkları en azından bir süreliğine kenara bırakıp bir araya gelebilmişti. Ortak bir cumhurbaşkanı adayını destekleyebilmişti. Hatta ortak bir parlamento seçimlerinde ortak bir listeyle seçimlere katılmışlardı. Şimdi böylesine uygun koşullarda gidilen bir seçim muhalefet kaybettikten sonra ittifak çatırdadı, muhalif siyasetçiler birbirlerini suçladı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik mücadelesi başladı. Diğer partilerde de bunun önünü kesmek için seçim sonuçları bile doğru düzgün değerlendirilmedi. Dolayısıyla Türkiye açısından o noktadaki kötü senaryo Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline daha fazla güç toplayarak artık Türkiye'yi bir nevi Venezuela hatta onun ötesinde Rusya'da görülen tarz bir daha hegemonik otoriter rejime çevirmesi olacaktı. Ve tabii buradaki ana kırılma anı da yerel seçimleri muhalefetin kaybetmesi olurdu. Dolayısıyla böyle bir ihtimalin belirdiğini düşünüyorduk. Ama öte yandan da eğer muhalefet partileri yerel seçimlerde bir başarı gösterebilirlerse tekrardan o rekabetçi otoriter rejim dinamikleri içinde ayakta kalacakları ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yine sandık yoluyla bu rejimi değiştirme ihtimalini ayakta tutacakları bir dönem olacağını da düşünüyorduk. Bu ikinci senaryo gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye'nin hala önümüzdeki dönemde sandık yoluyla ülkeyi demokratikleşme imkanı var. Yani tabii burada biraz önce sizin sorunuzun ilk kısmında geçen noktaya da değinmiş olayım. Türkiye'de aslında muhalefet partilerinin ötesinde muhalif grupların tüm yaşanan otoriterleşmeye karşın ayakta kaldıklarını ve ısrarla sandığa güvenerek sandıkta AKP ve Erdoğan aleyhine oy kullanarak bu rejimi değiştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve bence aslında Türkiye'de otoriter rejimin hala rekabetçi öğelerinin ön planda olmasının da temel nedeni bu. Türkiye'nin bir kez çok zengin bir toplumsal yapısı var. İşte Kürt azınlığı, Alevi azınlığı, seküler orta sınıfların sahip olduğu çok büyük iktisadi güçler. Bütün bunları ve tabii bir seküler milliyetçi bir grup. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında en uygun iktisadi koşullar altında gidilen seçimde bile AKP'nin oy oranı %50'yi aşmıyordu. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı %51-52'yi aşmıyordu. Yani bu aslında muhalefet partilerinin zaman zaman siyaseten başarısız olsalar bile üstünde durabilecekleri ve büyütebilecekleri güçlü tabanlarının olması durumunu getiriyordu. Ve bu aslında muhalefeti çok uzun süre ayakta tuttu. Türkiye'de seçmenler sandığa çok büyük bir meşruiyet atfediyor. Ve tabii Türkiye'nin demografik yapısı, örneğin yine bu tarz rejimlerin çok sık görüldüğü Doğu Avrupa ülkelerinden farklı olarak hala ciddi miktarda genç bir nüfus barındırıyor ve o genç nüfus sürekli bir değişim istiyor. Ve o nedenle seçim kazanmak için bu kesimleri iktidarın tatmin etmesi lazım. İşte tatmin edemediği zaman rahatlıkla da seçimleri kaybettiğini görüyoruz. Bu uzun vadede bence muhalefete bir umut verebilir ya da vermeli ve aslında önümüzdeki dönemde ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rejimi devam ettirmek açısından işinin çok güçleştiğini düşünüyorum.
Evet, peki çok teşekkür ederiz. Yani rekabetçi otoriterlik Türkiye için son durak olmayabilir diyorsunuz. Bence vakainameyi bitirirken de iyi bir cümle ama Ömer Bey'in veya Özlem Hanım'ın da soruları olabilir. Ben onlara bırakayım.
Ya ben bir tek şey söylemek istiyorum. Yani aynı fikirdeyim tamamen Berke senle de. Ama yani mesela Rusya ile Belarus'la Avrupa'da ya da Macaristan'la ve biraz önce örneği verildiği gibi Venezuela ile şeyi hiç katmıyorum bile İran'ı. Çok otoriter bir durum var orada. Türkiye'nin bunlardan farklı olarak ümidin kesilmeyeceği bir demokratik hem de medyanın da çok ciddi şekilde kontrol edilmesine rağmen iktidar tarafından yani yapısal olarak da buna rağmen de ümit beslenebilecek bir durumda olduğunu düşünüyordum yani. Ve bu seçim sonuçları da sizin de dediğiniz gibi bunu doğrulayacak ve Türkiye'nin daha mücadeleye demokratik bir toplum kurulması yolundaki demokrasinin güçlendirilmesi yolundaki mücadeleye de katkıda bulunacak bir bağlam içinde seyredeceğini düşünmek mümkün diye düşünüyorum ben de.
Vaktimiz varsa ben kısa bir soru yöneltmek istiyorum Berk Hocam'a. Sizin de altını çizdiğiniz gibi Türkiye'de belli muhalefet dinamikleri var. Siyasetin belki kendisinden çok daha farklı şekillerde gelişmiş de olabilir ki ben özellikle toplumsal cinsiyet ve feminist mücadelenin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum ki diğer otoriter rejimlerde de bu anti-gender söylem ve politikaların çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bu otoriter liderlerin birbirlerinden kopya çekme durumu mu yoksa gerçekten toplumsal dinamikler içinde bu cinsiyet mücadelelerinin önemini kavramış olabilirler mi diye sormak istiyorum size.
Bu bence çok güzel bir soru ve çok haklısınız. Aslında özellikle sağ popülist ya da daha da otoriterleşmiş vakaların hepsinde biz feminist hareketlere rejimin doğrudan saldırıya geçtiğini, toplumsal cinsiyet meselesinde çok daha muhafazakar yorumların yapıldığını ve rejimin bunu resmi politikaları kapsamında yaptığını görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Macaristan'da, Sırbistan'da, Rusya'da ve özellikle Rusya üstünden eski komünist yönetimlere sahip olan ülkelerin hepsinde bu gerçekten sivil toplumun alanını daraltan ve muhalefeti zayıflatmak ve bölmek için kullanılan bir mesele. Ama bir taraftan da feminist hareketler Türkiye örneğinde de gördüğümüz üzere ama Türkiye tekil bir örnek değil bu açıdan. Toplumsal muhalefetin adeta bayraktarlığını yapan, sokağa inen, omuz omuza bir mücadeleyi yürüten hareketler olarak da öne çıktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu çok şaşırtıcı değil. Yani sanırım otoriter rejimlerin özellikle de sağ bir ideolojiye dayanan otoriter rejimlerin daha geleneksel bir aile algısı olması, toplumsal cinsiyetleri daha hiyerarşik bir şekilde konumlandırmaları ve özellikle de antiliberal görüşlerle milliyetçilik ama biraz da daha böyle devletçi, daha otoriter bir milliyetçilik okumasını paralel bir şekilde yapmalarından kaynaklanıyor. Yani bunların hepsi birbirlerini besliyorlar ve o nedenle bu saydığım bütün vakalarda Macaristan'da dini söylemlerin tonu bir tık daha düşük. Türkiye'de çok daha yüksek. Rusya'da da biraz daha böyle daha orta seviyede belki kaldığını düşünebiliriz ama Sırbistan'da aynı şekilde. Bu vakaların hepsinde etnik dini fay hatlar üstüne oturan ve etno dini bir söylem üstünden arkasına toplumun çoğunluğunu toplamaya çalışan bir iktidar var. Türkiye'de son dönemde bu strateji artık başarı kazanmamaya başladı. Özellikle de yerel seçimlerde tabii bu söylem büyük şehirlerin neredeyse hepsini AKP-MHP iktidarına kaybettiriyor. Ama öte yandan işte kırsal bölgelerde nüfusun daha az olduğu veya daha muhafazakar olduğu bölgelerde hem Türkiye'de hem Macaristan'da hem Sırbistan'da hem de tabii Rusya'da ki Rusya daha kapalı bir rejim olduğu için orada büyük şehirlerde bile benzer bir tablo var. İktidarın kontrolünü arttırdığını görüyoruz. O nedenle toplumsal cinsiyet meselesi aslında bu rejimin tam da muhalefeti bölmek için kullandığı strateji. bununla nasıl başarılı bir şekilde mücadele edilebilir ve feminist hareketlerle muhalefet partiler arasında nasıl daha güçlü organik bağlar kurulabilir? Bence bunu tartışmalıyız. Türkiye'de çok olumlu bir örnek var ama ben hala özellikle mesela ana muhalefet partisi açısından söylemek gerekirse feminist hareketlerle yeterince dayanışma içinde olduğunu düşünmüyorum. Orada bence yapılabilecek çok daha fazla şey var. Ama en azından biraz gidişat bu yönde olacak sanırım.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi programın aslında sonuna geldik. Dolayısıyla ben veda programı da olması nedeniyle bir teşekkür cümlesiyle bitirmek istiyorum. Vakainame'ye yaklaşık tam 4 sene önce başlamıştık. Yani 2020 senesinin ilkbaharında. O zaman işte Covid salgını başlamıştı. Henüz aşılar yoktu filan biliyorsunuz. Vakainame'nin de alt başlığı salgın günlerinde memleket manzaraları idi. Salgın tamamıyla yok olduğumu bilmiyorum ama en azından tehdidi azaldı. Vakainame'nin de alt başlığı memleket manzaraları olarak değişti. Ve sağlığın yanı sıra işte hukukçularla, iktisatçılarla, tarihçilerle, siyaset bilimcilerle, şairlerle, edebiyatçılarla konuştuk. En son da göçmenlik üzerine uzun bir seri yaptık. O konuyu ele almaya çalıştık. Ben bir de şunu söyleyeyim, yani medyanın, ana akım medyanın sahiden tuzla buz olduğu Türkiye'de işte böyle ışıldayan, nispeten ayakta kalmayı becermiş nadir medya kuruluşlarından birisi Açık Radyo oldu. Programcısı olduğum için söylemiyorum, gerçekten böyle düşündüğüm için söylüyorum. Ve kapatırken de hem konuk olan herkese Vakainame'de son 4 sene içinde hem de dinleyicilere ve destekçilere çok teşekkür ederek hoşça kalın demek istiyorum. Ömer Bey'in, Özlem Hanım'ın ve belki senin söyleyeceğin son birer cümle varsa onu alalım ve programı bitirelim.
Evet, bence ben bir ufak cümleyle bitirmek istiyorum. Ben de çok Vakainame bence de keyifli, iyi bir, önemli bir programdı yankılarıyla beraber. Esasen Açık Radyo'nun işte 29 yılı tamamlamakta olduğu yayın hayatında genel yapısı itibariyle özellikle de benim bir kısmında rol aldığım programlarında işte Açık Gazete'nin, Açık Dergi'nin ve Açık Yeşil'in de mesela hepsinin birer vakainame tarzı yaklaşımı olduğunu da söyleyelim. Vakainamenin kendisi de bu biçimde tamamlayıcı bir başka unsur oldu. Bu açıdan kendi payıma çok mutluyum yani.
Ben de teşekkürle devam etmek istiyorum o zaman. Hem sonradan aranıza katılmıştım. Bu davet için Ömer Bey, Güven Bey sizlere çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo'yla ilişkilenme biçimim genellikle öğrenci gibi hissettiriyor bana. Bu programda da sizinle ortak yapımcı olarak devam etti. Gerçekten Türkiye'nin çok önemli entelektüelleriyle burada bir zaman dilimine tanık etmek çok kıymetliydi. Açık Radyo zaten Güven Bey, Ömer Bey sizlerin altını çizdiğiniz gibi Türkiye'nin bu baskılanmış ortamında bize nefes alabilecek bir ortam sağlıyor. Konuklara, dinleyenlere, herkese ben de çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler.
Belki son söz sende, böylece bitiriyoruz.
Tabii. Ya ben de açıkçası Vakainame'ye hem yanlış hatırlamıyorsam 3 defa katılmış bir katılımcı olarak ama daha da önemlisi çok uzun süredir hem bu programı hem de Açık Radyo'yu takip eden, dinleyen biri olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Yani benim açımdan iki açıdan çok önemli bu program. Hem uzmanı olduğum konularda bile yeni bir şey öğrendiğim ama bir taraftan da uzman olmadığım birçok konuda da epey bir şey öğrendiğim bir program oldu. Açıkçası yani bunu özellikle Türkiye'de bir radyo kanalında görmek gerçekten çok kıymetli. Buraya çağrılan zengin konuk listesi hem beşeri hem de sosyal bilimler alanlarında, hatta onun ötesinde kamusal entelektüelleri de belki listeye katabilirim. Ve tabii son olarak Açık Radyo, yani Türkiye'de medya alanı hem artan işte milliyetçi ya da daha otoriter ideolojilerin yükselmesi hem de Türkiye'deki otoriterleşme yüzünden çok kuraklaşmıştı. Bu kurak medya ortamında Açık Radyo 20 küsür senedir ayakta kalan bir kurum olarak her şeyden önce bence çok büyük bir başarıya imza attı. Yani katılımcı olarak burada bulunmak ayrıca beni onore etti. Onun için de çok teşekkür ediyorum
Biz
sizlere.
çok teşekkür ederiz. Harika.
Evet, biz de çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü Açık Radyo yeni yayın dönemine başlıyor. Cuma günleri 10.30'da başka bir program ve kayınamenin yerini almış olacak. Ama bir bayrak yarışı gibi belki bunu görmek mümkün ve ümitli bir noktada bitiriyoruz en azından. Ben herkese yeniden teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.